Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında Genç Dergisi'nden bir mülakat aktaracağız. Bu akşam Genç'in Mayıs 2017 sayısında yer alan ve Salih Yüzgenç ile Yusuf Temizcan'ın gerçekleştirdiği klinik psikolog Mehmet Dinç ile yapılan Niye Bir Gün Daha Yaşamalıyım başlıklı mülakatı sunuyoruz. Modern dünya birçok ilerlemeyi imkanı beraberinde getirirken irade, tevazu, sabır ve hoşgörü gibi insanın kendine mahsus özelliklerini de bir bir götürüyor. Kontrol edemezsek ileride sadece kavram olarak kullanacağımız bu özellikler bizden gidince ruhsal sorunların yaşanması, psikolojik ve sosyal travmaların olması muhtemel hale geliyor. Konuya dair bırakma kendini diyerek çok güzel bir çıkış reçetesi sunan klinik psikolog Mehmet Dinç'e kendimizi nasıl bırakmayacağımızı sorduk. Bu ayki dosya çalışmamızı bu röportaj üzerine şekillendirdik. Hayat inişli çıkışlı anları, sürprizleri, değişkenlikleri bir arada yaşatıyor. Bazen gücümüzü kaybediyoruz, yani enerjimiz düşüyor. Bu tip anlarda ne yapmalıyız? Hayatı doğru okumalıyız. Yaşadığımız dünyada sosyal medyanın ve popüler kültürün devamlı mutlu ve varlıklar olacağımıza dair önümüze sunduğu zehirli bir anlayış var. Neticede insanlar bugün geçen asra göre daha hafif zorluklarla karşılaştıkları halde daha ağır cevaplar veriyorlar. Çok uzak değil, bundan 50-60 sene önce dünya iki tane büyük savaş gördü. Açlıklar oldu, kıtlık, işsizlik, ağır hastalıklar yaşandı. 1950'lerde ortalama yaş süresi 45-50 seneydi ama bugünle kıyasladığımızda psikolojik anlamda bu kadar güçsüz ve dayanıksız olduklarını, zorluklar yaşadıklarını bilmiyoruz. Bugün hayat şartları görece çok daha iyi ama en ufak bir problemde insanlar yıkılabiliyor. Bu büyük oranda hayattan beklentinin hayatı okumanın yanlış olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben bir hayat yaşayacağım. Bu hayatı yaşarken ayağım taşa değmeyecek. Bir problem, dert olmayacak, hastalık yaşamayacağım, sıkıntı görmeyeceğim. Böyle bir hayat kurgusu yaşayan insanın en ufak bir sıkıntıda hesabının bozulması ve bundan dolayı mutsuz olması mukadderdir. Dolayısıyla öncelikli olarak algıyı korumak lazım. Bir hayat yaşıyoruz. Yaşadığımız bu hayatta illaki dert olacak. Mutlaka hastalık ve problemler olacak. Ancak hastalık varsa şifası var, problem varsa çözümü var, dert varsa devası var. Bu kaçınılmaz ve reddedilmez gerçeği bilerek ve kabul ederek yaşamak gerekiyor. İkincisi, insan hayatının bir döneminde ciddi anlamda bir zorluk yaşıyor ve söz konusu zorluk o kadar ağır geliyor ki kişi düşüp kalkacak güç bulamayabiliyor. Ayağımız takıldığında ne yaparız? Bir yere tutunup güç alıp kalkarız. İşte o tutunacağımız, güç alacağımız ve bizi düştüğümüz yerden kaldıracak yer neresi? Büyük oranda sıkıntımız bu. Bir, hiç düşmeyeceğimizi farz ederek yaşıyoruz. 2. Düştüğümüzde tutunup güç alacağımız yerimiz yok. Çok önemli bir yere değindiniz. Bizim için kaldıraç görevini üstlenecek olan şey ne olabilir? Bunu nasıl bulabiliriz? Bir insan olabilir, bir söz, bir hayal yahut bir ideal, hedef olabilir. Neye tutunuyoruz biz zor zamanlar için? Dayandığımız bir insan var mı? Dayandığımız bir ideal fikir var mı? Bunların cevabını aramalıyız. Bazen bir söz, bir şarkı bile insanı ayakta tutabilir. Benim seminerlerde sorduğum bir soru var. Diyorum ki insanlara, bugün niçin ölmek istemezsin? Yani Azrail gelse karşına, canını alacağım fakat bir imkan vereyim sana. Beni ikna et, bir ay yahut bir yıl yaşamanın hakikaten senin için önemli olduğuna dese, nasıl cevap vereceğiz bu soruya? Ben yine bir gün daha, bir yıl daha yaşamalıyım. Benim bir gün, bir yıl daha yaşamamdan ben dahil kimler faydalanacak? Ben dahil kimlerin hayatı değişecek? Bunun cevabı yoksa orada sıkıntı var demektir. Bu soruyu tersinden öldüğümüzde dünyadan ne eksilecek olarak da sorabiliriz belki. Kesinlikle. Varlığımla yokluğum ne etki ediyor, ne bırakıyor? Allah bizi yaratmış ve canlıyız. Çiçeği de, kediyi de yaratmış. Toprak da canlı. Hatta eşyanın bile canlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu kadar canlı arasında bir tek insanın aklı ve kalbi var. İnsanın aklı ve kalbi varsa bu canlılığın bir fark getirmesi lazım. İnsanın bir kedi gibi, bir yaprak gibi, bir toprak gibi yaşamaması lazım. Bu ne olacak peki? Tüketim desek, hayvan da tüketiyor, bitki de tüketiyor. Geçenlerde dikkatimi çeken bir haber oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan bir muhabir var. Şehir şu şekilde kurulmuş. Ortada şehir merkezi, etrafında mahalleler var. İnsanlar metro ile şehir merkezine gidiyorlar. Şehir merkezinde oturmak pahalı. İş yeri var genelde. Adam da dış mahallelerden birinde oturuyor. Sabahleyin kalkıyor ve işlerine gidiyor. Bir gün 3 tane köpeğin metroya bindiğini görüyor. Kimse bir şey demiyor. Köpekler bir durakta iniyorlar. Bu durum adamın hoşuna gidiyor. Başka bir gün yine aynı köpeklere rastlıyor. Köpekler aynı durakta biniyorlar ve aynı durakta iniyorlar. Düşünüyor ve bunu araştırıp haber yapmaya karar veriyor. Muhabir gerekli araştırma yapınca görüyor ki bu köpekler dış mahallelerde terk edilmiş binaların orada yaşıyorlar. Sabahleyin kalkıyorlar ve metroya binip şehir merkezine gidiyorlar. Çünkü oradaki çöplerde yiyecek bulma ihtimalleri daha fazla. Orada yiyeceklerle karınlarını doyurup akşam tekrar dönüyorlar. Adam bunun üzerine kendisinin de aynısını yaptığını fark ediyor. Sabah kalkıyor, dış mahalledeki evinden çıkıyor, iş yerine gidiyor. Yiyecek bulacak parasını kazanarak akşam evine geri dönüyor. Hakikaten bir ideal, bir dert yoksa, bir anlam koymadıysak hayatın içerisine, bizim de yaptığımız bir kedinin, bir köpeğin yaptığından farksız. Birçok kez bırakma kendini vurgusu yaptınız. Meseleyi baştan yanlış kurguladığımızın altını çizdiniz. Toz pembe bir hayat beklerken tam tersiyle karşılaşınca afallıyoruz. Bu durumu değiştirebilmek için hangi adımları atmamız lazım? Mevlana'nın güzel bir sözü var. Testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Dolayısıyla bu sözde de olduğu gibi bizden davranış ve söz olarak çıkan şeyler esasında kalbimizin içindekiler. Kalbimiz neyle doluyor? Gözümüze ve kulağımıza girenle. Bu anlamda bizim mutlaka güçlü olabilmemiz ve bir şey ortaya koyabilmemiz için gözümüzü ve kulağımızı, yani kalbimizin dolma kanallarını kontrol etmeliyiz. Bu sayede kalbimizde güzel, hayırlı ve faydalı şeyler sadır olmuş olsun. Bu dönemin en büyük problemi gençlerin üretime geç katılması. Bir insan ilkokulu okuyor ve o sırada ondan hiçbir şey beklenmemeli deniliyor. Ortaokul okuyor, aman oğlum kızım oku, hiçbir şey yapma, lise ve üniversite kazan, başka bir şey istemiyorum deniyor. Üniversite okurken de aynı şekilde 24-25 yaşına gelmiş ama hiçbir işe yaramamış, ölse kendisinden geriye sadece kimsenin işine yaramayacak birer kağıt parçası bırakacak. Ortaokul, lise ve üniversite diploması hiç kimsenin bir işine yaramaz. Bu adam 24 yıl yaşamış, 24 sene şu manaya gelir. Başta ifade etmiştik, 20. yüzyıl başında 42 sene yaşıyormuş insanlar. Yarısı geçmiş ömrünün, yarım ömürde ortaya hiçbir şey koymadın. Bu kısır döngüden kurtulmak için gençlerin muhakkak ama muhakkak mümkün olan en kısa zamanda üretime katılmaları, bir şey üretmeye başlamaları lazım. Bir hizmet üretsinler, insanlara faydalı olsunlar, ellerinden bir şeyler gelsin. Yaz tatilleri değerlendirilebilir bu anlamda. Yazları değerlendirme ifadesine ben soğuk bakıyorum aslında. Hayatı bütünüyle ele alıp yaz kışı, geceyi gündüzü değerlendirmek lazım. Okullaşmayı eleştiren önemli düşünürler var biliyorsunuz. Toplu okullaşmanın bize çok fazla maliyeti oldu. Bu maliyet özetle şu: biz bilgiyi zamana sınırlandırdık. Gündüz okunur, akşam okunmaz. Mevsime sıkıştırdık, kışın okunur, yazın okunmaz. Mekana sıkıştırdık, okulda okunur, dışarıda okunmaz. İnsana sıkıştırdık, öğretmenden öğrenilir, temizlik görevlisinden öğrenilmez. Halbuki yazın da okunur, dışarıda da okunur ve elbette temizlik görevlisinden de öğrenilir. O yüzden mutlaka hayatımızın her anını değerlendirmek, anlamlı bir hale getirmemiz lazım. Gelişim süreçlerimizde gençler olarak nelere dikkat etmeliyiz? Gençler gelişimlerinin hakkını vermek zorundalar. Kendi gelişimlerine her yaşta yatırım yapmak zorundalar. İlk olarak beden çok önemli. Bedeni ihmal ediyoruz. Beden bize bir emanettir. Üç noktanın altını çizelim. Uykunun düzenli olması, sağlıklı ve doğru beslenme ve spor yapmak. Beden için bu üçüne mutlaka kaç yaşında olursa olsun dikkat etmek zorunda insan. Sağlıklı olacağız çünkü beden bize emanet. Psikolojik gelişimime, sosyal gelişimime, ilişkilerime yatırım yapacağım. Zihinsel gelişimime, manevi gelişimime yatırım yapacağım. Zaten bunlara yatırım yaparsam benim yanlış bir şey yapmaya, zararlı bir şey yapmaya vaktim kalmaz. Hepimizin 24 saati var fakat yetmiyor. Ömür bize emanet, bu beden bize emanet ve bu akıl, bu kalp, çevremizdeki insanlar bize emanet. Bu emanetlerin hakkını vermek lazım. Doğru bir şekilde yaşamaya gayret ederek her dönemin hakkını vermek lazım. Bunlar yapılırsa yanlış bir sürece girmeye vaktimiz kalmaz. Bildiğiniz gibi internet arama motorlarında çok tıklanan, ilgi duyulan haberleri öne çıkarmak gibi bir özellik var. Bu anlamda gençlerle alakalı olarak sadece 4. veya 5. sayfaya geldiğimiz zaman başarı haberleri görebiliyoruz. Çoğu kişi arama yaparken 2. sayfaya bile geçmiyor. Kötü haberler niye bu kadar ilgimizi çekiyor? Herkesin birbirine karşı güveninin azaldığı, birbirine karşı kendini koruduğu bir dönemdeyiz. Halbuki 100 yıl önceye göre daha iyi bir dünyada yaşıyoruz. Suç oranlarının azaldığı, kötülüğü açıkça savunmanın zor göründüğü bir dünyada yaşıyoruz. Bakın 1950'lere kadar Savunma Bakanlığı yerine Savaş Bakanlığı kullanılıyordu. Ama 1950'den itibaren neden biz savaş kelimesini yaygınlaştırıyoruz, savaş yanlış bir iştir denilerek bakanlıkların ismini Savunma Bakanlığı olarak değiştirdiler. Şimdi yine savaşlar oluyor, kötülük yapan yapıyor ama bunu savunamıyorlar. Ortaya çıkıp açıkça ben savaşacağım arkadaşım diyemiyor kimse. 1960'lara kadar aborjinleri öldürmek serbest. Hatta para veriyorlar kellesine getirene. İsteyen istediği kadar öldürebilir diye bakıyorlar. Bugün böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. İstediğin adamı öldüremezsin öyle. Bunlar aslında bize şunu söylüyor. Dünya daha kötü bir yere gitmiyor ama daha kötü bir yere gittiğine yönelik bir algı oluşuyor. Bu sefer ne oluyor peki? Sesi çok çıkan kötülük haberlerinden dolayı insanların birbirlerine karşı güvensizliği artıyor ve insanlar birbirlerinden kendilerini korumaya çalışıyorlar. İnsanlar bu huzursuzlukla, tedirginlikle birbirlerine karşı anlayışlı olamaz. İnsanların bu durumda fedakar olması, cömert olması, gülümseyebilmesi ve tahammülü olması mümkün değil. Ama bu tahammülün azalması büyük oranda bizim internetten, televizyondan ve gazeteden görüp okuduğumuz kötülük haberlerine bağlı. Bunları okudukça kalbimizi ve aklımızı köreltiyoruz. Haberimiz yok. Ondan sonra park yeri yüzünden birbirini öldüren insanlar, trafikte birbirine küfreden insanlar, birbirine eziyet eden veya zarar veren insanlarla örülüyor etrafımız. Belki de yeni bir iyilik hareketi başlatmak gerekiyor. Çok doğru. Gençlerin iyilik hareketleri yapması lazım. Ne tür iyilik hareketleri yapılabilir? Geçen gün çok akıllı, çok sevdiğim bir genç dostumuz geldi. Kendisinin organizasyon kabiliyeti çok yüksek. Bir ekibi var. Bana dedi ki, "Hocam biz hareketliyiz, bizi tanıyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne yapalım?" Dedim ki, "İyilik nöbeti tutun." Nedir iyilik nöbeti? Bir karta isimler yazın ve arkasına da şunu ekleyin. Ben seni tanımadan ve hiç bilmeden hesapsız iyilik yaptım. Lütfen sen de birine iyilik yap. Adını, tarihini ve nerede olduğunu yaz. Kart bittiğinde de bize resmini gönder deyin. Bu genç arkadaş organize etmiş, kartları basmışlar. Bu kartları şu şekilde kullanıyorlar. Mesela lokantaya gidiyor, yemek söylüyor. Hesap 20 TL tutmuş fakat 40 TL veriyor garsona ve diyor ki benden sonra gelenin 20 lirasını alma, şu kartı da ona ver. Bakıyor garson karta, karta diyor ki ben sana tanımadan iyilik yaptım. Sen de tanımadığın birine iyilik yap, ismini de yaz. Bu şekilde kartlar dönmeye başladı. İlk dönen kart bir günde dönmüş ve 5 kişi hiç tanımadıkları insana iyilik yapmışlar. Bunlar birbirimize karşı sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi ve güvenimizi artıracak şeyler. Bu tür hareketler yapmamız lazım. Teknoloji bağımlılığına ilk dikkat çeken kişilerdensiniz. Kongreler yapıyorsunuz ve bir de kitabınız var bu konuda. Hemen hemen hepimizin yakalandığı ama çok da farkında olmadığı bir bağımlılık türü bu. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? İleri boyutlara geçmemesi için neler yapabiliriz? Evet, teknoloji bağımlılığı benim çalıştığım bir konu. Türkiye'de internet bağımlılığı ile ilgili ilk kitabı yazan kişiyim. Dünyada ilk kez teknoloji bağımlılığı kongresini Türkiye'de düzenledik. Bugüne kadar 3 tane yaptık. 4.sünü de yapacağız inşallah. Bu konuda bayağı bir çalışma yaptım. Daha da yapıyorum. Türkiye'de hamdolsun bu konuda sadece benim değil, bir sürü dostumuzun, arkadaşımızın, akademisyenimizin ve sivil toplum kuruluşumuzun çalışması var. Bir farkındalık oluştu ve insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar. İnsanlar değişmeden, dönüşmeden ve fedakarlık etmeden her şeyin hayırlısını istiyorlar. Yani yanlış giden bir şeyler var. Bununla alakalı değişimin gerektiğini söylediğinizde ya da fedakarlık yapmak gerektiğini söylediğinizde ise ona talip olmuyorlar. Fedakarlık yapmalarını gerektirmeyen, değişim istemeyen bir çözüm bekliyorlar. Böyle bir şey tabii ki yok. İnsanlar bu dönemde kolaylığa meftunlar. Büyükler buyuruyor, cihanda budur ey aşık, maksudu insü cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin. Bizim derdimiz de budur. Kimseyi incitmeyeceğiz. Kimseden incinmemeye çalışacağız. Bu iyilik yarışında biriktirebildiğimiz kadar iyilik biriktirmeye çalışacağız. Bu noktada gençlik döneminin çok kritik önemi var. Gömleğin düğmelerini yanlış yerden iliklemeye başlarsan yanlış devam eder. Gençlik dönemleri de düğmenin yeni yeni iliklenmeye başladığı dönemlerdir. Yanlış yapılsa bile geri dönülmesi kolay olan dönemlerdir. Gençken doğru şekilde iliklemeye başlansın ki kalanın da doğru gitmesi mümkün olsun. 40 yaşına gelen insanın kendini toparlaması mümkündür ama zordur. 60 yaşındaki insanın da mümkündür ama çok çok zordur. 20 yaşındaki insanın çok kolaydır. O yüzden bu dönemde insanın kendini ele alıp gençlik döneminde doğru bir hayat yaşamak konusunda bir dert edinmesi lazım. Geç aynanın karşısına ve bak orada gördüğüne. Lütfen dikkatli bak ama. Bu kimsede olmayan eller, kollar, vücut şimdiye kadar kimseye verilmemiş ve kıyamete kadar kimseye verilmeyecek o yüz. Ruhun, kalbinin, zihninin ve daha bilemediğin nice sırrının muhteşem bir algoritmayla bütünleştiği o biricik varlık. Sen. Sadece bu bile doğrulup ayağa kalkman için yeterli değil mi? Ama olmuyor. Sen ayağa kalkamıyor, üzerindeki ataleti atamıyor, neye sahip olduğunu ve kıymetinin ne paha biçilemez olduğunu anlayamıyorsun. Niye hiç düşündün mü? Tam da işte bu kıymetin yüzünden olmasın. Kimsede olmayana sahipsin, kimseye verilmeyeni göğsünde taşıyorsun ve kimsenin başaramayacağı bir iş seni bekliyor. Birilerinin üzerine abanıp da buna engel olmasından daha doğal ne olabilir? Düşmanların var, fark et. Korkma, bir şey yapacak değiller. Tek yapacakları şey seninle engellemek. O yüzden silkin, ayağa kalk ve asla bırakma kendini. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir duası var. Hayatımı benim iyiliğimi artırdığım sürece artır. Allah'ım, ölümümü bütün şerlerden korunmak için, kendimi şer yapmamak için güzel eyle. Yani hayatımızın anlamı olarak iyiliğimizi artırmamız lazım. Sıradan bir insan gibi yaşamamak lazım. Dolayısıyla bu iyiliği artırmakla ilgili bir gündemimiz olmalı. Geçenlerde Turing'de bir seminer verdim. Seminerin ismi İyilik Yarışı'ydı. Bu dönemde ve geçmişte yaşadığımız şeylerden bahsettim. Mesela Fransa'da tek kişilik banklar yapmaya başlamışlar. Niçin bunlar? Mülteciler yatmasın diye. Korkunç bir şey bu. Ya da yine Fransa'da metro istasyonlarında bulunan oturma alanlarını oturmalık değil, yaslanmalık hale getirmişler. Yine mültecilerin orada yatmaması için. Ev vermiyorsun, bark vermiyorsun, yemek vermiyorsun. Bari adam parkta uyusun ama ona da müsaade etmiyorlar. Kirlenmesin diye. Bir de şundan bahsettim. Afrika'da şu anda halen çocuk ticareti oluyor. Çocuklar satılıyor köle olarak. Her yıl ortalama 250 bin çocuğun satıldığı söyleniyor. Bu mesele ise şu şekilde ortaya çıkıyor. 2001 yılında Afrika'da bir gemide çocuk fazlası var diye gemiden çocuk atıyorlar denize. Bu kadar ihtiyacımız yok diye 200 kadar çocuğu denize atarak öldürüyorlar. Bir tane vicdanlı mürettebatın dayanamayıp anlatmasıyla bu durum ortaya çıkıyor. Ama halen bunlar devam ediyor. Şimdi bunları duyup da rahatsız olmamak mümkün değil. Peki rahatsız olduk ama ne oldu rahatsız olduğumuzda? Bu rahatsızlık sana ne yaptırıyor? Eğer bir şey yaptırmıyorsa sıkıntı. Bir başka sıkıntı, bu durum bizi umutsuz, güçsüz, zayıf yahut kararsız yapıyorsa da sıkıntı. Bilakis daha kararlı, daha azimli, daha fedakar ve bir yöne yönelmeye kararlı yapıyorsa işte o zaman iyi. Bu noktaya almak lazım insanı. İyilik yarışında kimin kazandığının cevabı olarak ben iki tane cevap verdim kendimce. Birincisi vazgeçmeyenler. Ne olursa olsun yarıştan vazgeçmeyenler. Kötülük ne kadar artıyor gözükse de, kötülerin sesi çok çıkıyor gibi duyulsa da, kötüler ne kadar görünüyor olsa da ben vazgeçmeyeceğim, yenilmeyeceğim diyenler. İkincisi ise ne kadar çok insanı iyilik, güzellik yoluna götürebilirsem diyenler. Geçen senelerde Paralimpik oyunlarında şöyle bir şey olmuş. Yarış başladıktan sonra bir yarışmacı düşüyor ve ağlamaya başlıyor. Diğerlerinin dikkatini çekiyor. En öndeki adam geri dönüyor ve onu gören diğerleri de geri dönüyor. Kol kola girip beraber yürüyorlar. Mesele budur. İyilik yarışını kazanmak. Ne kadar çok insanla bitiş çizgisine geldiğimizle alakalı. Yaşıyoruz, ömrümüzün sonuna geldiğimizde kaç tane insanı iyilik yarışında ilerletmiş olacağız? Gayemiz bu olmalıdır. Yarışı şu kadar varlıkla, makamla, mülkle bitirdim değildir hayat meselesi. Vizyonda bir film var. Ana teması hayatı ertelemeden yaşamak idi. Hayatı yaşamak güzel ve önemli bir şey ama diğer taraftan da rutinler, işimiz, okulumuz vesaire bizi kısa bir döngüye sokup kendimize sıkmaya başlatıyor. Dışarıya beğendirme zorunluluğu içinde görüyoruz kendimizi. Bu işin üçüncü bir yolu var mı? Üçüncü yol diye bir konuşmam var. Dileyenler YouTube'dan ulaşabilir. Üçüncü yol birçok şeyi için var. Bizim bazı kalıplarımız var maalesef. Gece geç yatıp eğlenmek mesela. Eğlenmek geceye mahsus bir şey değil. Bir insan erken yatıp sabah da eğlenebilir. Bir diğeri patrona tabi olmak meselesidir. Sanatıyla, işiyle kendini ispat eden insana patron muhtaç olur. Ama insanlar çabuk çözümler arıyorlar. Ben üniversiteden mezun olur olmaz, herkes bana saygı duysun, güzel maaşlar alayım, emek vermeyeyim, mücadele etmeyeyim, rutine binmeyeyim gibi isteklerimiz olabiliyor. Ama rutinsiz olmaz, bundan kaçılmaz. Bir şeyler rutinli olur ancak. Rutinle birikim olur. Önce bilgi, tecrübe, anlayış, düşünce birikecek ve insan ondan istifade etmeye başlayacak. Burada hayatı, anı kaçırmamak konusu yanlış anlaşılıyor. Bir kişinin inancı varsa o kişi başka bir dünyanın daha olduğunu bilir ve kendini bununla sınırlamaz. Bu hayatı doğru yaşar ki daha uzununa yatırım yapmış olsun. İnancı yoksa yine bu hayatı düzgün yaşamaya çalışır ki bu hayatta bitmiş olmasın. Kendisi öldükten sonra ismi, eseri devam etmiş olsun ya da insan hangi noktada, kaç yaşında, hangi kültürde olursa olsun, inancı olsun olmasın, hepimizin vicdan denilen bir şeyi var. O vicdanına hesap verebilmek için doğru bir hayat yaşamak zorunda. Bir başka konuda görüşünüzü merak ediyoruz. Verilere baktığımızda antidepresan kullanımları son yıllarda çok arttı. Artık doktorlar en sıradan bir baş ağrısına bile antidepresan verir oldular. İnsanların da bu hususa sanırım biraz meyilleri de var. Belki de bilmediklerinden dolayı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu benim çok üzerinde durduğum bir konu. İki sebepten dolayı üzerinde duruyorum. Birincisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyadaki en sık 5 hastalıktan birisi depresyondur. Yani grip kadar yaygınlaşmış bir hastalıktan bahsediyoruz. İkincisi ise Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre 2009 yılında 3 milyon insan psikiyatriste gitmiş. 2013 yılında ise bu rakam 9 milyona çıkmış. 70 milyonluk bir ülkenin 9 milyonu psikiyatriste gidecek kadar hasta değildir. Ama niçin insanlar kendilerini bu kadar zor durumda ve yardıma muhtaç hissediyorlar? Yaşam tarzımız sağlıklı bir insan olarak yaşamamıza müsaade etmiyor. Uyku, beslenme, sosyal ilişkiler, insanın hayatını anlamlandırması, zihnimize koyduğumuz bilgiler, o bilgileri sindirme, değerlerin kaybolması, aşınması, sosyal ilişkilerin zayıflaması vesaire. Bütün olarak baktığımızda yaşam tarzımız sağlıklı bir hayatı devam ettirmeye müsaade etmediği için insanlar antidepresana muhtaç hale geliyorlar. O yüzden şu anki büyüme normal, doğal bir büyüme değil. Bu böyle olmasın için mutlaka ama mutlaka en kısa sürede yaşam tarzımızı gözden geçirmeli, yaşamayı umursayıp ciddiye almalı ve hakkını vererek yaşamaya gayret etmeliyiz. Gecemizi gündüzümüzü, sabahımızı akşamımızı bu anlayışla yeniden düzenlemeliyiz ki sağlıklı, huzurlu, güçlü ve doğru bir şekilde yaşayalım ve ölüm geldiğinde bedenimiz yaşamasa da isimlerimiz ve eserlerimiz bizden sonra da yaşasın. Bir ömür değil, birkaç ömür yaşamış olabilelim. Değerli dinleyenler, bu akşam Sesi Dergi'de Genç Dergisi'nin Mayıs 2017 sayısından bir mülakatı aktardık. Salih Yüzgenç ve Yusuf Temizcan'ın klinik psikolog Mehmet Dinç'le gerçekleştirdikleri Niye Bir Gün Daha Yaşamalıyım başlıklı mülakatı aktardık. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.